أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 58. ayet şöyle bitiyordu. Kezalike nusarriful ayat li kavmin yeşkurun. Evet, Allah Kur'an'da hep böyle yapıyor. Kur'an'ı hep onun için gönderiyor. Ayetleri eviriyor, çeviriyor, tekrar tekrar bize sunuyor. Belki şükrederler kullarım diye. İşte şükretmeyi bilen, onu icra eden, yapabilen, ortaya koyan, bize bu konuda örnek alan kullardan birileri gelecek şimdi sıraya. Önce Nuh aleyhisselam, sonra Hud aleyhisselam, derken Salih aleyhisselam, arkasından Lut aleyhisselam, bir de Şuayb aleyhisselam. Bunların peygamberliğe başlamaları, görevlerinin bilincinde olmaları, Allah'ın görevlendirdiğini toplumlara yansıtmaları, sonra toplumun karşı gelmeleri, itiraz etmeleri, bütün bunlar bu surede özet olarak sunulacak. Bu beş peygamber, Kur'an-ı Kerim'de arka arkaya zikredilen özel beş toplumsal yapının peygamberidir. Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb. Mesela şu Ara suresinde de benzerlerini görüyoruz. Bu peygamberler böylece sıralanmış orada da. Ya da Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde siz bu peygamberlerle ilgili hatıralar duyabilir, okuyabilir, öğrenebilirsiniz. Yunus suresi, Hud suresi gibi surelere bakın isterseniz ya da Kamer suresine gidin. Bizim bu konuda galiba bütün Kur'an'dan edindiğimiz bilgi şöyle olsa gerek. Allah Kur'an'da neler istediyse bizden bunun olabileceğine dair örnekler veriyor peygamberleriyle. Sanki bu anlamda onlar örnek kullar demektir ya da kullukta örnekler. İşte onlardan biri diye karşımıza çıkacak olan Lut aleyhisselam, işte biri Nuh aleyhisselam, işte biri Şuayb aleyhisselam. Ama tarih sırasına göre ifade edeceksek, Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb. İşte bu peygamberler bizim peygamberlerimiz. Bunu mesela En'am suresi çok güzel ifade ediyor. İşte bunlar, şu sayılanlar, hepsi Allah'ın hidayeti üzere olan insanlardır ve sen onların hidayetine tabi ol diyordu Allah peygamberimize, yani bize. Biz de o peygamberleri bir bir gözümüzün önüne getirsek, hem ama hayatın içinde, yani sadece tarih incelerken değil, insanlık tarihini düşünürken değil, yani bir vakitler insanlar neymiş, ne olmuş anlamına değil, bugün ben hangi hal üzereysem, acaba o durumda bana örnek olan bir peygamber ne yapmıştı, ben hangi peygamberin örnekliğiyle şimdi ne yapsam diye, onlar hep gündemde tutulmalı, onlar hep hatırada taze olmalı, onlar hep bizimle beraber olmalı veya tabir caizse, biz onların peşi sıra, şöyle arkalarında gölge gibi onları takip etmeliyiz. Mesela, diyelim ki Yusuf aleyhisselam, peşine takılıyoruz, kardeşleriyle beraber oyuna gidiyorlar, şöyle pikniğe gidiyorlar, biz de orada kenardayız, onu güya orada eşyaların yanına bırakmışlar, biz oradayız, derken kuyuya attılar, biz kenarındayız, kervandan biri geldi aldı götürdü, biz yanındayız, yani hep Yusuf aleyhisselamla beraber olursak olayı anlayabiliriz. Aynı şekilde Filistin'den Mısır'a doğru giden Yusuf ile beraber olmak neyse, Mısır'dan Filistin'e yola çıkan Musa ile beraber olmak da aynı değil mi? Mısır'dan çıkıyoruz, Musa aleyhisselam önde, biz kenarında, ona haber etmeden belki de sakin, sessiz, şöyle Sina'yı güneyden dolaşıyoruz, Medyen'e varıyoruz, insanlar koyunlarını otlatıyorlar, görüyoruz, kenarda iki tane kız var, konuşuyoruz, ama biz değil konuşan, bizim adımıza Musa aleyhisselam, yok öyle demeyin isterseniz, Musa aleyhisselam konuşuyor da biz arkada gölge gibi takip ediyoruz, aslında hepsi aynı değil mi? Ben aynı konumda olunca ne yapacağımı onlardan öğrenmeyecek miyim? İşte bu örneklikleriyle, peygamberlerle birlikte olmanın şuuruyla A'raf suresi 59. ayetin huzurundayız. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ Allah Nuh Aleyhisselam'ı kavmine görevlendirmiş, göndermiştir. Yani Hazreti Nuh aslında kavminden birisi, içlerinden birisi olarak, onların bir üyesi, bir ferdi, o toplumun bir parçası olarak beraber yaşıyordu. Ama Allah onların içinden onu alıp, onu onlara görevlendirdi. İşte buna ersele yapmak diyoruz. Peki, buracıkta hemen aklımıza gelsin mi? Acaba Allah da bizi içinde yaptığımız, yaşadığımız topluma görevlendirsin mi? Görevlendirsin tabii, öyle olmalı değil mi? Yani biz ne diye Müslümanız o zaman? Biz ne diye Kur'an okuyoruz? Biz ne diye Nuh Aleyhisselam'ı öğrenmeye çalışıyoruz? Zaten peygamberin bir yerlerde eğitilip bir yerlere gönderilmesi prensibi her ne kadar bazen tarihte cereyan etmiş idiyse de diğer bütün peygamberleri görüyoruz ki o toplum içinde yaşarken o topluma görevlendirilmişlerdir. Onun için Hazreti Nuh için Ersalna yapılan bu hareket, bu tavır, bu gerçek bize cidden örnek olacaktır. Biz de mahallemize, biz de akrabalarımıza, biz de arkadaşlarımıza, biz de yaşadığımız bölgedeki insanlara Allah bizi görevlendirdi diye hemen göreve başlayacağız. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın kavmine görevlendirildiği gibi. Dedi ki, فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهِ Ey kavmim, Allah'a kul köle olun, kulluğunuzu Allah'a arz edin. Kavmim, kul olun Allah'a dedi. Yani gerçekten farklı bir söz. Hazreti Nuh ve kavmi, üstelik alabildiğine yıllarca sıkıntı veren bir toplum, işkence eden bir toplum, kahreden bir toplum, ama buna rağmen ya kavmi diye sahiplenerek söze başlıyor, benimseyerek söze başlıyor. Benim neredeyse aklıma ticaret erbabı insanlar geliyor, hani müşterilerini sahiplenenler. Aman efendim, lütfen efendim buyurun şöyle bir nefes alsanız, çay kahve filan ikram etsek gibi laflarla insanlar müşterilerini nasıl da sahipleniyorlar değil mi? Evet, Hazreti Nuh Allah'ın izniyle, Allah'ın görevlendirmesiyle kavmine peygamber olarak göreve başlayınca dedi ki ey kavmim Allah'a kul olun. Peygamberlerin derdi bu zaten. Ama ikinci bölümünü de beraber dinleyelim. Mâ leküm min ilâhin gayru. Söyleyin ne oluyor size? Var mı ondan başka Allah'ın dışında, onun gayrinde, onun ötesinde, onun berisinde, o gibi olması zaten mümkün olmayan bir ilah. Söyleyin nerede buldunuz? Nasıl da düşünüyorsunuz? Var mı, mümkün mü? Dedi. İki cümleyi şimdi birleştirelim, tekrar edelim. Allah'a kul köle olun, sizin için ondan başka bir ilah yok ki. Biz bunu bir başka şeklini tanıyoruz galiba bu ifadelerin. Hani mesela, La ilahe illallah dediniz, siz bunu tekrar ediyorsunuz anlamına gelir mi? Eşhedü en la ilahe illallah, yani la ilahe, bizim için bir ilah yoktur, biz başka ilah tanımıyoruz, biz illallah, sadece Allah'ı tanıyoruz, Allah'a kul köle olmak zorundayız, Allah'ın dediğini dinlemek zorundayız. Galiba ikisi de aynı mı? Zaten peygamberler başka bir şeyler getirmediler ki. Demek ki Hazreti Nuh'tan bu yana bu surede göreceğimiz peygamberler, bu sureyle tanışacağımız peygamberler ve de diğerleri kim olursa hepsi Allah'a kul olun, Allah'tan başkasını tanımayın prensibiyle gelmişler. Hatta isterseniz Kur'an'ın özü ve özeti olan sure Yasin'e müracaat edin. Cenab-ı Hak orada hepimize, bütün insanlara diyor ki, Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Ey Adem'in çocukları, ben sizinle anlaşma yapmamış mıydım? Ella ta'budu şeytan, şeytana kul köle olmamanız konusunda, şeytanı tanımamanız konusunda, kulluk konusunda, şeytan sizin düzeninizi bozmasın konusunda ben sizinle anlaşma yapmamış mıydım? Ama anlaşmanın bir bölümü daha var ve en ya'buduni, bana kul köle olacaktınız. İşte alın size kelime-i tevhid. Bütün insanlıkla Allah'ın böyle bir anlaşması varsa, elbette biliyoruz ki Allah anlaşmalarını peygamberleri aracılığıyla yapmıştır. her peygamber insanlığa bunu getirmiştir. Demiştir ki, Allah'a kul köle olun, Allah'ın dediğini dinleyin, Allah hayatınıza karışsın, Allah'tan başkası kim olursa olsun, adına şeytan mı dersiniz, iblis mi dersiniz, tağut mu dersiniz, falan filan mı dersiniz, ne olursa olsun, kesinlikle onlar sizin hayatınıza karışmasınlar, onlar sizin hayatınıza karışmaya zaten yetkili değiller diye de, arkasında devam eden ayetler, hem Allah'ı hem de o diğer varlıkları tanıtmaya devam edecektir. İşte Nuh Aleyhisselam, onun da derdi aynı, o da aynısını söylüyor. Ve işin ciddiyetini anlatmak için belki de arkasından devam ediyor. İnni ahafu aleyküm azabe yevmin azim. Ben sizin adınıza, sizden dolayı bir korkuya kapılmışım, dikkat edin. Bir azim gün, bir korkunç gün, bir muazzam gün gelecek ki, o günün azabından korkuyorum. Ya da bir gün, bir kıyamet günü ki, onun korkunç bir azabı sizin başınıza gelmesi derdine, ben şimdiden korku çekiyorum, etmeyin, eylemeyin dediler. Kim? Bütün peygamberler. Burada kim? Nuh Aleyhisselam. Evet, konu bu kadar açık, bu kadar net. E peki yani şimdi Nuh Aleyhisselam'la ilgili burada 3-5 ayet gelecek karşımıza. Hazreti Nuh'un bütün hayatı bu mu? Tabi onun bütün hayatını özün özü olarak ifade edersek evet buradakidir ve ancak bu kadardır yani. Peygamber oldu, peygamber olarak görevlendirildi, kavmine gönderdi Allah, o da kavmine gidip hemen görevini beyan etti. Hani şöyle mi başlasaydı ki? Ey insanlar, arkadaşlar, ya bir dakika, ne oluyor, bu hafta neydi gündeminizde? Öyle mi yani, ticaretiniz nasıl, piyasanız nasıl? Ama bugünkü maçlar, bu haftaki maçlar ne alemde? Seçimden geçime piyasa, yeni markalar, atlar, arabalar falan diye mi başlasaydı? Öyle yaptığını pek zannetmiyoruz. Yani bunu biz bizzat fiili bir haber olarak bize intikal eden raporlardan öğreniyoruz biliyorsunuz. Mesela aleyhissalatü vesselam bu işe ilk başladığında da doğrudan başladı. Topladı insanları. Ey insanlar, ne dersiniz, bu dağın arkasında bir ordu filan? Aa, sen dedikten sonra tamam dediler. Ama dedi, bu hayatınızın arkasından azap var, ikab var, ceza var. Dikkat edin. Ahiret var, kıyamet var. İşte öyle başladı hemen. Sözü uzatmaya, 3 gün beklemeye, 1 ay oyalanmaya gerek yoktu ki. Şimdi bakıyoruz Müslüman kardeşlerimize. Öğrendiği Kur'an ve sünnet konusunda kendisi bilgilenmiş de insanlara aktarmak için zaman bekliyor. Ne zaman mı? Mesela düğünlerinden sonrayı bekliyor. Ya da bayramdan sonrayı bekliyor. Ya da dükkanı yansın da öyle bir felaketten sonrayı bekliyor. Ya da doğumu olsun da, ölümü olsun da, annesi gitsin de, babası hastalansın da onu bekliyor. Hayır efendim, o gün bir daha gidin yani. Ama insanlar anlamaz mı diyorsunuz, kimilerinde bunu duyuyoruz. Yani gidecekmiş akrabalarına ama, hani o eski okey arkadaşlarına gidecekmiş ama, hani o eski meyhane arkadaşlarına gidecekmiş ama, anlamazlarmış efendim. Vah diyoruz, demek sen işlerinde anladın, bir tek sen varmışsın, demek hiçbir anlamaz öyle mi? Aferin sana, ne kadar da kapasiteliymişsin, aslında anlamaz olan sensin, onların anlamayacağını anlıyor ya da anlayacaklarını anlamıyorsun diyoruz. Demek ki Allah Hazreti Nuh'a dedi ki, ey Nuh, sen peygambersin, kavminin peygamberi, yani benim elçimsin. Kavmine benim azap, gazap ve rıza yollarımı anlatmakla mükellefsin. Cenneti tanıtmak durumundasın. Cehennemi öğretmek konumundasın. Hadi kavmine dedi. O da gitti kavmine, dedi ki, ey kavmim, ey benimkiler, ey bizimkiler. Sahiplenerek, benimseyerek, onların dirilişini dert edinerek dedi ki, ubudullah, kul köle olun Allah'a, dinleyin Allah'ı, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü var mı başka ilahınız? Kesinlikle yok. Değilse korkunç bir günün azabından korkuyorum. Hadi siz de korkun ve vazgeçin dedi. Kul köle olun kelimesini biraz da galiba harca alem harcamışız, işini bitirmişiz de pek hayatımıza yansıyan bir anlamı kalmamış gibi zannıyla ben şöyle bir örneklemek istedim. Bir insan boynuna bir ip taksa, öyle sağlam ve güzel ama öyle kopmaz bir ip olsa ki, o ipin ucunu da birine verse, herkes kime vereceğini bilir. İşte o birisi, tutsa bunu nereye çekerse, işte o onun kuludur, o ona ibadet ediyordur, o ona köle oluyordur anlamına gelir. Yani hiç olmayacak bir örnek verelim önce. Hani atın boynuna bir ip takılır, bir yuları olur, işte onu sen eline alırsın götürürsün ya, tam tersi olsa, adam atını öyle sevse, öyle akıllıdır benim atım, öyle firasetlidir benim atım ki dese, işte onun boynuna yerine kendi boynuna bir ip taksa, onu da bağlasa ön ayaklarına veya onun da boynuna bağlasa, at nereye çekerse o da oraya gitmek zorunda kalsa, işte o adam ata kul olmuş, köle olmuş anlamına gelecektir. Siz at yerine inek diyebilirsiniz ya da eşek diyebilirsiniz diyeceğim ama konu çok darmadağın olacak. Yani Kur'an mı anlatıyoruz? Hayır, ben Kur'an'daki bir kelimenin pratize ediliş anlamı adına yoruluyorum. Anlıyorsunuz herhalde. Mesela sanki arabalar bizim kulumuz, kölemiz gibi mi? Biz biniyoruz oraya, istediğimiz yere onu götürtüyoruz değil. O bizim istediğimiz yere bizi götürüyor. İşte öylesi. Ama bakın ki kimi insanların arabası kendisine biniyor galiba, hiç de rahat edemiyorlar diye isim geliyor. Ya da bazılarından duyuyorum bu sözleri. Şimdi onları geçiyoruz. Daha netleştirelim işi. Bir insan mesela boynuna taktığı ipi, bir kadın, eğer kocam için diyorsa kendisi, ben güveniyorum, ben onu seviyorum, ben onun ilmine, ben onun samimiyetine, ben onun insafına, ben onun merhametine, ben onun ahlakına güveniyorum. O beni nereye çekerse ben oraya giderim diyorsa, ama kayıtsız şartsız teslimse, işte onun kölesi demektir. Kulu demektir. Kulluk yapıyor demektir. Benzerini siz, aynı örneği siz, kadın ve koca arasında, yerine koca ve karı arasında düşünün. Adam da boynuna bir ip taksa, hanımına öyle güvense, öyle inansa ki ahlakına, becerisine, kabiliyetine, kapasitesine, o nereye çekerse oraya giderse, bu sefer o da onun kulu kölesi demektir. Müşterilerinin boynuna taktığı ipler ya da satıcının boynuna takılan ipler gibi sıralayın artık. Ben onların her birini burada demek istemiyorum. Ama özetleyelim, bir insan, ki her insan boynuna ip takılmaya hazır yaratılmıştır. Boynuna taktığı ipin ucu kimin elindeyse işte onun kulu kölesidir. Ama Allah bize diyor ki, ben sizin boynunuzu iplenmeye hazır yaratmışsam da tam boynunuza göre, tam size göre sizi üzmeyecek, rahatınızı bozmayacak, size huzur ve sükun kazandıracak, mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandıracak bir ip gönderiyorum. Takın bunu boynunuza, ölünceye kadar değil, yeniden dirilinceye kadar değil, öldükten sonra, yeniden dirildikten sonra cennete gidinceye kadar ve cennette rahat edersiniz diye öyle bir mesaj gönderiyor, bir ip gönderiyor Allah. Aleyhissalatü vesselamın tarifiyle gökten yere Allah'ın uzatılmış bir ipidir. Kur'an'ın tarifiyle hablullah'tır. Hablullah-ı metindir, Allah'ın sapasağlam ipidir. İşte boynumuzda bu ip olursa biz Allah'a kul köle oluruz. O ip nereye çekerse biz kendimizi orada buluruz. Sabah yataktan o ip bizi öyle bir çeker asılır ki doğru seccadenin başına. Sünnet kılarken ha, farzı orada kılmak yok. Onu mescide gideceksiniz. Öyle bir ip ki boynumuzdaki, malın mülkün içindeyken bizi öyle bir çeker ki hatta eline birazını al da gel der, infak etmek zorunda olduğumuzu anlatır. Öyle bir ip ki şöyle koca olacaksın der. Öyle bir ip ki şöyle hanım olacaksın der. Allah'ın ipi öyle bir ip ki günlük gecelik hayatımızda, gençlik ihtiyarlık hayatımızda, bireysel toplumsal yaşantımızda, siyasal, ekonomik, sosyal yaşantımızda onun ipine göre hareket edilip onun çekimine göre hareket edilirse elbette kulluk olacaktır. İşte buna kul köle olmak diyoruz. Her peygamber, ama bu arada özellikle Nuh Aleyhisselam üzerinde durduğumuz ayetten dolayı kavmine diyor ki, ya kavmi ibudullah, kul köle olun Allah'a, ma leküm min ilahin gayruh. Zaten Allah'tan başka bu özellikleri taşıyan sizin için bir varlık yoktur. Yani ilah demek, kulu kölesi olunan varlık demektir. İlah demek, hayata karışmaya yetkili varlık demektir. Sizin Allah'tan başka böyle bir varlığınız, böyle bir ilahınız, böyle bir tanrınız, böyle bir mabudunuz kesinlikle yok. Dikkat edin, şayet ki eğer kaybedecek, meyledecek olursanız, korkunç bir günün azabı, bir günün korkunç azabı size gelecek diye korkuyorum. Dikkat edin. Helak gününün azabı olabilir. Ama ondan daha ötesi kıyamet gününün azabıdır. قال الملأ من قومه Nuh toplumundan, Hazreti Nuh'un kavminden birileri, söz söylemeye yetkili sanılan birileri, elit tabaka birileri denilebilir ama onu çok kullanmıyor bizim toplumumuz. Ya nedir? Hatta belki onun yerine kelek kesen birileri diyenler olur kimi yöresel ifadeyle. Öyle de demeyelim o zaman. Ya ne? El-mele. Kur'an-ı Kerim'de bir defa Süleyman Aleyhisselam dönemiyle ilgili olarak iyi insanlar için kullanılmış ama geri kalan benim hatırladığım her yerde hep toplumun kötülük önderleri için kullanılmış bir kelimedir bu. El-mele. Bir topluluk demektir. Bir de mele-i âlâ vardır. O arşta, yukarıda, Allah'ın huzurunda özel görevli melekler olarak öyle değil, ben insanların meleğinden söz ediyorum. İşte mele, bir toplumda yönetici kadronun da yöneticisi durumunda olanlar diyebiliriz. Ya da yönlendirici sınıf diyebiliriz. Ya da idare edenlerin, idare edenleri anlamına gelebilir. Hatta şöyle de olabilir, bunlar öyle insanlar ki, o toplumun yol göstereni, söz sahibi olarak belki bazen en zengini, ama bazen kabilesi ve eşrafıyla en söz geçenidir. Ya da tarihten bu yana onlara böyle bir hak tanınmıştır. O soy, o sop, o boy, o kabile böyle bir yetkiyi almıştır. Ama görülen o ki bir kabile değil bu bazen. Çoğu zaman bir grup insandır. Ya bedenen gücüyle, ya sivri zekası, ya hainliğiyle, ya pratik zekasıyla, ya para gücüyle, ya çevre gücüyle, ya bilek gücüyle, ya da bir şekliyle, işte adam toplumun yönlendirilmesinde söz sahibi olmuşsa, işte onlar birbirleriyle beraber yardımlaşıp birbirlerine destek olarak karar almaya, karar vermeye başlarlar ya, işte Nuh Aleyhisselam'ın toplumunun da böyle insanları dediler ki Hazreti Nuh'a, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ Yazık, biz seni net, ama yani araştırmaya, teste tabi tutmaya filan gerek yok. Net bir sapıklık üzere görüyoruz. Nedir bu senin yaptığın diyorlar. Evet tabi öyle görecekler. Çünkü hani meşhur fıkradır. Adamın biri ters yola girmiş otobanda. Radyo ilan ediyormuş falan numaralı otobanda adamın biri ters yola girdi dikkat edin diye. O da bakıyormuş ki karşıdan herkes ters geliyor. Ulan diyormuş, ne bir kişi ters girmiş yola, baksana herkes ters geliyor diyormuş. E tabi adam kendisini doğru kabul edince, herkes ters olmaz mı? E şimdi bu mele denilen insanlar, kaldı ki anladığım kadarıyla, yanılma payı olmayan, hata etme ihtimali olmayan, tanrısal özelliklerle bezenmiş, mutlak doğruyu baştan bilen, bilmese bile dediği kesinlikle doğru kabul edilmesi gereken insanlar olunca, yani Hazreti Nuh ne derse yanlış, ne derse sapık tabi. Ayrı bir yol çiziyor, farklı bir yol çiziyor da onun için sapık olması gerekmez mi onun? Onlarla ölçünce öyle oluyor tabi. Biz seni açık net sapıklık üzere görüyoruz diyorlar. Kale, Nuh Aleyhisselam'ın yerinde olmak ister misiniz? Bazıları pat diye düşüyorlar burada. Aman istemem böyle bir toplumun karşısında gibi. Ne demek yani peygamber konumunda olmak istemiyorsunuz öyle mi diyorum ben de. Yani düşünün gerçekten zor görünüyor tabi bizim imanımız az olunca mı? Galiba görevlendiren Allah olunca her şey kolay oluyor. Allah görevlendirdiği kuluna yardım etmez mi? Eder elbette. İşte bakın nasıl da yardım etmiş, nereden başlayacağını, ne diyeceğini nasıl da güzel biliyor. Bizimki daha kolay. Bana kalırsa öyle, yani biz bugün böyle bir toplumsal yapının karşısında kendimizi bulsak ne yapacağımızı daha kolay biliriz. Çünkü seçeneklerimiz çok. Baktık Nuh Aleyhisselam gibi davranıyoruz, olmazsa Hud Aleyhisselam gibi hareket ederiz. Bazen İbrahim Aleyhisselam gibi, olmazsa Musa Aleyhisselam gibi yaparız. Yani bizim için çok daha farklı örnekler var. Bakın Nuh Aleyhisselam diyor ki, ya kavmi, kavmim, yani onlar ne diyor? Sapıksın, şaşkınsın, sapıtmışsın, yoldan çıkmışsın diyorlar. O hala kavmim demekle meşgul. E ama peygamber ya. Öyle yapması gerekmez mi? Öyle olmasa olmuyor. sevmezseniz karşıdaki dinlemiyor. Eğer benimsemezseniz anlatamıyorsunuz. Ama buna rağmen karşıdaki Müslüman, Müslüman olmayabilir. Bakın ki bu konuda unutmayın. Aleyhissalatü vesselam gibi anlatsanız ki yeryüzünde hiçbir insana nasip olmaz bir güzelliktir o tabi. Elbette dini en güzel o anlatır. Ama karşısında kimileri Ebu Bekir gibi hemen kabul eder. Kimileri Ebu Süfyan gibi 20 yıl Müslümanlara kan kusturur sonra kabul eder. Kimileri Ebu Talip gibi bekler, sever, destekler ama kabul etmez. Ama kimileri Ebu Cehil gibi başta düşman, ortada düşman, yanda düşman, kenarda ve köşede ama sonunda da düşman olarak öyle gider. Öyleyse, ya kavmi demekten başka çare yok, bir ihtimal. Belki dinleyecekse ya kavmi diyelim. O zaman ey babalar ve ey analar ve de ey hocalar, yeter mi o kadar? Aslında ey Müslümanlar demek daha doğru olacak. Birilerine bir şey anlatacaksanız, birilerini vahiy ile eğitecekseniz, birilerini Kur'an ve sünnete göre şekillendirecekseniz, birilerinin vahye aykırı olan hareketlerini düzeltecekseniz, birilerine vahyin istediği bir tavır ve davranışı kazandıracaksanız, diyeceksiniz ki ya kavmi, yavrum, evladım, arkadaşım, dostum, tatlım benim, sen şekersin, sen hoşsun, sen güzelsin, sen yaparsın diyeceksiniz, benimseyeceksiniz, bu iş benim işim, benim görevim diyeceksiniz. O bu işe başlayıncaya kadar ya da o ölünceye kadar ya da ben ölünceye kadar bu işe devam diyeceksiniz. Ancak o zaman mümkün olacak bu iş. Değilse benimsemeden olmuyor. Kafa yormadan olmuyor. Kişi kendine adamadan olmuyor. Ya kavmi leyse bi dalale. Ben ve sapıklık. Bu nasıl iş? Nereden çıkardınız bunu? Bu mümkün değil diyor. Ben ve sapıklık bu mümkün değil. Velakinni ama eğer beni merak etmişseniz söyleyeyim. Resulüm min Rabbil Alemin. Yani beni değerlendirecekseniz, ben neden böyleyim diyecekseniz, alemlerin Rabbi olan Allah beni böyle elçi görevlendirdi de ondan yapıyorum. Sadece kelime anlatımı olarak örnek vereyim. Adamın biri az biraz da ihtiyar, para da azmış galiba, ev yaptırıyormuş. Ustalar şunu getir, kalfalar bunu getir diye sıkıştırdıkça adam deli divane oluyor, çarşıya koşarak gidiyormuş. Giderken çocuklar aa deliye bak hem gidiyor hem konuşuyor demişler. Adam hem koşmasını bırakmamış hem konuşmasını bırakmamış ve de demiş arkaya dönerek hem bağırıyormuş çocuklara. Deli değil yavrum, deli değil, ev yaptırıyor demiş. Yani adam kendisini tanıtıvermiş değil mi? Evet. Hazreti Nuh'a bakın ne kadar nefis bir hareket, ne kadar güzel bir tavır değil mi? Ben ve sapıklık, ben ve dalalet, geçin oradan öyle bir şey yok. İspata filan da çalışmamış ha. Bakın isterseniz deneyin, sabah hayatımı kameraya alın, öğlen hayatımı şöyle bir çizelge olarak belirleyin. Ya da tümünü bir doktora tezi yapın, üzerinde yüksek lisans çalışmaları olsun. Siz bunlarla anlayın ki bende sapıklık yoktur, etmeyin, eylemeyin demiyor. Sapıklık mı? Ben sapık değilim diyor. Bitti o iş. Ama ben yani evet hak veriyor biraz da değil mi? Fark ettiniz mi siz de veya da bana mı öyle geliyor? Yani karşıdakilerin neden sapık dediğini biliyor, anlıyor. Biraz da hak veriyor. Çünkü adamlar hiç görmediği, hiç bilmediği, hiç duymadığı bir şeyle karşı karşıyalar. Elbette yadırgadıklarına bir damga vuracaklar, yaftalayacaklar ya. Onlara yardımcı oluyor. Yani eğer siz bendeki tavır değişikliğinden dolayı, benim hal ve hareketimdeki bu değişiklikten dolayı eğer böyle bir şey yapmışsanız, ben o zaman sebebini söyleyeyim diyor. Ben, velakinni ama ben, Resulüm min Rabbil Alemin, alemlerin Rabbinin elçisiyim de ondan. Yani falan devletin elçisi gelince ne olurdu biliyorsunuz. Falan kabilenin elçisi gelince, hatta diyelim ki bir kız isteme adına filan ailenin elçisi gelince ne olur? Biraz farklı davranılır mı? Ya da size göre hareket etmez mi? Vardığı yere uymak zorunda değil, bilirsiniz değil mi? İşte ben de alemlerin Rabbinin elçisiyim. Bütün bunları bana Allah dedi, ben de onun dediğini yerine getiriyorum. Yani buna göre ölçün, beni buna göre değerlendirin. Üstelik görevimi söyleyeyim size. Übelliğukum risalati Rabbi. Rabbim bana neler gönderdiyse ben size onları tebliğ ediyorum. Rabbimin gönderilerini size ulaştırıyorum. Ve ansahu leküm. Ayrıca size nasihat ediyor. Samimi davranıyorum. İnanın sizin için söylüyorum. Vallahi kendim için değil, bizzat sizi düşünerek yapıyorum. Ve âlemu minallâhi mâ lâ tâlemûn. Eğer bu dediklerim konusunda, iyi ama biz hayrımızı senden iyi biliriz, biz şerrimizi daha iyi anlarız, biz iyiliğimizi kötülüğümüzü bilen insanlarız diyorsanız, öyle değil, bakın benim bir farkım var, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, ben Allah'tan öğrendiklerimden dolayı sizin bilmediğiniz nice şeyler biliyorum, etmeyin, vazgeçin, yapmayın. Yani derdiniz ne? Eve acibtum enca eküm zikrum min rabbiküm. Bunu mu söylüyorsunuz? Derdiniz ne sizin? Demek ki içinizden biri ala racülin minküm, içinizden biri bir adama sizin Rabbiniz size gündem olsun diye, size hatırlatılsın diye, siz onunla hatıralarınızı canlı tutarsınız, hayatınızı onunla düzenleyesiniz diye, size nasihat olsun diye, size o öğüt versin, siz de ondan öğüt alasınız diye, bir gündem maddesi olarak bu peygamberliği benimle gönderdi diye, siz buna mı şaşırdınız? Derdiniz ne? Yani peki Allah bana bu işi, bu görevi verdi de, sonunda liyundirakum, sizi uyarmam için verdiyse suç mu, yanlış mı, nereden çıkardınız? Velitettegû. Böylece aslında takvalı olurdunuz, sakınırdınız, Allah'a karşı gelmekten korkardınız, sakınma altına, korunma altına alınırdınız Allah tarafından. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Böylece Allah size merhamet ederdi, Allah'ın merhametine nail olurdunuz değil mi? Gerçekten enteresan bir tebliğ, çok hoş bir yorum, çok güzel bir davetiye, yani akıllarını erdirmek için daha güzeli, elbette bilmem mümkün olmaz tabi. Daha güzel nasıl mümkün olur? Bir başka peygamberin modeli bundan daha güzelse eğer bizim o andaki muhataplarımıza, ancak öyle güzel olur. Çünkü biliyorsunuz mesela Musa aleyhisselam Firavun'un karşısında gerçeği anlattıkça o delisin be diyordu. Bakın bakın peygamberinize kafayı yemiş diyordu. Hasılı neler neler söylese de Hazreti Musa hiç dinmiyor, dinlemiyor, tınmıyor, aynen devam ediyordu. Ama Hazreti İbrahim öyle yapmıyordu. O da öyle mi? Yani demek sen de öldüren ve diriltersin ha? Nereden çıkardın bu işi dercesine? Peki Rabbim güneşi doğudan getiren, hadi sen batıdan getir bakalım deyip işini bitiriveriyordu. Yani daha güzelini aramak değil, içinde bulunduğumuz konuma daha uygunu bir başka peygamberinki olabilir. Ama değilse elbette peygamberlerinki ne kadar güzel, biz onları örnek almaktan başka çaremiz yok. Tekrar dönüyorum. Yine özetleyelim. Zaten benzer örnekler Hud aleyhisselam ile de karşımıza çıkacak. Orada yeniden tekrar edeceğiz. Dedi ki kavmim, ben sapık filan değilim, bunu bilesiniz. Bendeki fark, tamam söylüyorum. Alemlerin Rabbi beni elçi gönderdi de ondan, haberiniz olsun. Yani görevim, elçinin görevi şu. Ben size Rabbimin gönderdiklerini ulaştırıyorum. Sözlü ulaştırıyorum. Fiili ulaştırıyorum eylem olarak ya da takrir olarak ulaştırıyor peygamberimizden biliyoruz. Ben size samimi davranıyorum, nasihat ediyorum, sizin hayrınızı istiyorum ve benim farkım Allah bana sizin bilmediklerinizi öğretiyor. Bu farkımı unutmayın. Sonra siz, ey kavmim, nedir yani şaşkınlığınız, derdiniz ne? Demek içinizden birine Allah elçilik görevi vermiş. O elçilik görevi verdiği insana bir zikir, bir gündem konusu, temel yasalar, değişmez kurallar öğretmiş ve demiş ki sen bununla kavmini uyar. Yani o içinizden biri sizi onunla uyarıyor. Cennet var bakın, değilse cehennem var. Hayır şudur, şer budur. Hakikat budur, batıl budur diye uyarısını ortaya koymuş ve böylece sizin takvalı davranmanızı istemiş, iyi bir Müslüman olmanızı istemiş, dahası Allah'ın rahmet ve merhamet ve lütfuna böylece ulaşabileceğini söylemiş. Şaşırdığınız bu mu? Ne acayibinize gidiyor, ne var bunda? Yani Allah Allah olarak size mi soracaktı? Göndereyim mi, göndermeyeyim mi? Elçi göndersem mi, değil mi diye. Sonra Allah Allah ise eğer kimi seçeceğini size mi soracaktı? Ona göndereceği yasalar, yazgılar konusunda sizden mi izin alacaktı? Nedir şaşırdığınız, nedir sizin derdiniz? Bundan daha makul ne ola ki? Sizin hayrınıza bundan başka ne var ki? Denilince ne beklediniz? Yani akıllı olsalardı kabul etmeleri gerekirdi. Tabii hay hay, madem öyle dediysen Ama tarih boyunca neredeyse hiç de öyle olmamış. Yani bütün toplum hemen hay hay can feda, biz de bunu bekliyorduk zaten dememişler. Dememişler de gel gör ki şu zamanda yaşayan Müslümanlar birilerine Allah lillah anlatmaya gitsinler. Hemen onların hatta böyle yaldızlı kaftanlar hazırlamalarını, başlarına taç geçirmelerini, aman efendim neredeydiniz zat-ı alilerini biz yıllardır bekliyorduk, efendim lütfen buyurun tekrar bekleriz efendim, zat-ı alileriniz isabet buyurdunuz bize göreymiş efendim demelerini bekliyorlar. Hani peygamberlerin hiçbirinde yok neredeyse bu. En iyileri inananları da inkarcıları da olanlar, ya bu konuda en zor durumda olanları, kötü demiyorum, en zor durumda olanları, hatta hiç inananları olmayanlar bile var örnek olarak. İşte bir örnek. Fekezzebuhu. Onu yalan saydılar. İnanmadılar. Dalga geçtiler. Eyvallah etmediler. Yani ciddiye almadılar da. Feenceynahu. Allah onu. Vellezine ma'ahu. Ve onunla beraber olanları. Demek birlikte olanlar da olmuş. Hepsi yalan saymamış. Kimileri ciddiye almış. Tasdik etmişler. Kezzebuhu'nun mukabili zaten saddakuhu olacak. Kabul etmişler. Filful ki Allah da gemide onları kurtarıvermiş. Gemide kurtulanlar, Hazreti Nuh ve onunla beraber olanlar ve ağraknellezine kezzebu bi ayatina, geri kalan ayetleri yalan sayan insanlar, geride kalanlar onlar, onları da Allah suda boğuvermiş. İnnehum kânu kavmen amin. Zaten hakkı görmekten kör gözlü insanlar, elbette göremeyecektiler, istemiyordular ve hepsi boğulup gitmişler. Allah korusun ama aklıma geliyor. Cehennemin o korkunç kavurucu azabıyla baş başa kalan bu insanlar galiba su da isteyemeyecekler sanki. Çünkü dünyada sunun başlarına ne açtığını biliyorlar onların. Öyle olunca o zaman ne yapacaklar bilemiyorum. Dönüyoruz şimdi tekrar bu son ayete. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. O ve onunla beraber olan iman edenler gemiye alındılar. Bir başka sure bunlarla ilgili farklı ayrıntılı bilgi de verebilir. Bakın siz Kur'an'a. Ama bana şu anda o lazım değil diye ben sadece bu bölümle düşünüyorum. Demek ki peygamberle beraber olanlar kurtuluş gemisine binecekler ve kurtulacaklar. Sanki bu özel bir simge. Artık ondan sonra darb-ı mesel olsun, Hazreti Nuh'tan sonra temel örnek olsun, işte bir gemi, işte bu gemiye binenler ve geride kalıp boğulanlar. Tarih boyunca hep öyle olmuş, bundan sonra da öyle olacaktır. Kim ki peygamberin hazırladığı kurtuluş gemisine biner, o kesinlikle kurtulacaktır. Kim ki ona binmez ya da binmek istemez ya da yok ben yükseklere çıkar kurtulurum, kendi yüksekliğim, kendi yükseltilerim, çevrede bulabildiklerim, kendi imkanım bana bunu sağlar diyenler çok geçmez aralarına bir dalga girer ve yok olur giderler. Ve ila adin ehahum huda. Nuh aleyhisselamla ilgili bilgi bu surede bu kadar. Ama zaten Kur'an Hazreti Nuh'un kitabı değil ki. Hazreti Nuh'u gönderen Allah ona o dönemde neler dediyse dedi ama bize Hazreti Nuh'la ilgili bu surede bu kadar bilgi verdi. Demek ki 58 ayette 57 ayette anlatılanlar Hazreti Nuh örnekliğiyle de böyle düşünülmeliymiş. Yani ahiret, kıyamet, cennet, cehennem, Allah'ın hayata hakimiyeti, cehennemde didişenler, cennette neşe içinde, sürur içinde, zevk içinde yaşayanlar gibi konulardan sonra işte Nuh aleyhisselam, işte inananlar, işte inkar edenler. Sanki şöyle özetlesek mi? Ey insanlar, bu kadar gerçeğin üzerine bir de Nuh örneğini duydunuz. Siz bilirsiniz, isterseniz Nuh ve onunla beraber gemide olanlar gibi yaşayın, dilerseniz karşı gelenler gibi olun. Ama sonuç bu kadar açık, net ve berrak, birileri gemide ve kurtulur, birileri de boğulur ve helak olur. Hani bugün ama ölüm mü mesele? Hayır, orada yanılmayalım. Yani gemiye binenler de vefat ettiler, geride kalanlar da boğuldular. Yani biz de ölüp vefat edip gideceğiz ama önemli olan Müslümanca ölmek. Çünkü Müslümanca yaşantının üzerine yeniden Müslümanca yaşamak için Müslümanca ölmek gerekiyor. Ve ila adin ehahum huda. Ad kavmine de onlardan biri olarak Hud aleyhisselam gönderildi. O da dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. Aynı şeyler söylemiş. Sanki aynı insanlar mı? Yanlış yapanlar da aynı şeyleri yapıyorlar zaten. Onlar da başka bir şey yapmıyorlar ki. Peki, اَفَلَا تَتَّقُونَ eki var burada. Ya da biraz sonra kimi ekler göreceğiz Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili beraberliğinde veya Lut Aleyhisselam'ın uyarlarında. Onu şöyle özetlesek. Allah-u Teala her peygamberi aynı prensiplerle göndermiş ama her peygamber toplumdaki temel yanlışları düzeltmek konusunda elbette farklı davranmış. Yani Nuh kavmi toplumda kimi insanların, özellikle salih insanların putlaştırıldığı bir kavim olarak Hazreti Nuh onları düzeltmeye çalışmış. Ad kavmi dünyayı cennetleştirmeye çalışan sapık bir toplum olunca Hud aleyhisselam bu açıdan onları uyarmış. Semud kavmi sanki dünyada ebedi kalacağını zanneden, yanlış yapan bir kavim olunca Salih aleyhisselam bu konuya özellik arz etmiş veya bunu özelleştirmiş. Lut kavminin o cinsel sapıklıktaki doruk noktada örnekliğini Hazreti Lut düzeltmeye çalışmış ya da bunu gündeme getirmiş. Ya da Medyen ve heykeller karşısında Şuayb Aleyhisselam'ın dedikleri de ekonomik kaygı ve kavgadaki onların sapıklığını yok etme çabasıymış. Bunu anlıyoruz. Değilse aslında her peygamberin dediği aynı ya da kıyamete kadar her Müslümanın demesi gereken aynı şeydir. Lakin falan oğlunuza veya filan kızınıza, şu komşunuza ya da diğer komşunuza, anneniz ya da babanıza, uyarı formunda bir farklılık arz ediyorsanız, bu ancak onun özel konumundan dolayıdır. Nitekim Nisa suresinde, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا buyrulur. Zaten bu bizim için vecibedir, görevdir de. Karşıdakine, onun dünyasını ilgilendiren ve anlaşılır söz söyleyin diyor Allah. Yani ömründe içki içmemiş bir adama günlerce içkinin kötülüğünü anlatmak, çok o kadar güzel değil herhalde. Ama o adamın dünyasındaki yanlış neyse, işte oradan başlayarak güzel anlatmak. Ben söz buraya gelmişken, bütün insanlara göre bir yanlış tespiti ve sözün oradan başlanmasına bir anahtar buldum, isterseniz kullanabilirsiniz diyeyim. Yani herkesin bir çeşit yanlışı vardır. Herkesin her çeşit yanlışı vardır. Ama bir yanlışımız var ki hepsinden öndedir. Dini az bilme yanlışımız. Kur'an ve sünnete az hakimiyet yanlışımız ya da dinle irtibatta azlığımız yanlışımız var ya, işte bunu birinci sıraya koyarsak ötekiler şimdilik dursun da diyebiliriz. Bunu öncelleştirelim, bunu öne alalım, ondan sonrası kolaydır inşallah. Ve ilâ âdin ehâhum hûdâ. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdi. Kimin kardeşi? İşte Ad kavminin kardeşi, onlardan biri. Ama mesela devam eden ayetler bize Lut aleyhisselam için de aynı şeyleri söyletecek mi dersiniz? Evet, Araf suresinde değil ama şu Araf suresinde اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوتٌ اَلَا تَتَّقُونَ denilecek. Yani onların kardeşi Lut onlara dedi ki anlamına, demek ki peygamberler o kavmin bir parçası, o anlama gelecek. Veya peygamberler peygamberlerin kardeşidir, bu anlama gelecektir. Ya da Müslümanlar olarak birbirlerinin kardeşi olması gereken biridir peygamberler. İşte ve ilâ âdin akâhum hûdâ. Hud aleyhisselam da kardeşleri olarak, içlerinden biri olarak Ad kavmine görevlendirildi ve dedi ki, قال, ya kavmi ibudullah, ey kavmim, kul köle olun Allah'a, dinleyin Allah'ı. Siz Allah adına Allah'tan dolayı hareket ettiğinizi bilin. Mâ leküm min ilâhin gayruh. Zaten sizin ondan başka ilahınız yok ki. Dediğini anladınız. Yani kelime-i tevhide davet ediyor. Kelime-i şehadete davet ediyor. Hayatınıza sadece Allah karışsın. Şifa bölümünde, yani sağlık dünyanızda, ya da hüküm ve ahkam dünyanızda, ya da ev ve düzeninizde, ya da ekonomik dünyanızda, ya da siyasal yapılanmanızda, ya da hayatınızda ve mematınızda baştan sona sadece size Allah karışsın, Allah'tan başka kimse karışmasın. اَفَلَا تَتَّقُونَ. Yani fark etmiyor musunuz? Karşı gelmeye devam mı edeceksiniz, bitirmeyecek misiniz? Takvalı olmayacak mısınız? Müttaki olma sevdanız olmayacak mı? Bu sizin için bir yol gösterisi olmasın mı? Diye onlara güzel bir davetiye. Ya da ilk ihbar böyle. İlk haber verme böyle oluyor. Kavmi ne diyor? قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden kafir olan mele denilen o elit tabaka ya da yöneticiler ya da idare edenler ya da işi idare edenler, işi götürenler dediler ki اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَ Biz seni beyinsiz, aptal biri görüyoruz. Bu ne yaptın? Ve اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Hem değilse zaten seni biz yalancı zannediyoruz dediler. İthamları duydunuz değil mi? Bir peygambere yapılan itham. Üstelik o toplumun kafası çalışır bilinenleri söylüyor bunu. İleri gelenleri, önde gidenleri söylüyor. Biz seni sefih görüyoruz, aptal, bayağı adi birisi, sefih, beyinsiz, ne yaptığını bilmez biri görüyoruz. Ve zannediyoruz sen galiba yalan söylüyorsun, yalancılardan birisin diyorlar. Gale, onlar ne derse desin, bakın Hud aleyhisselama ne kadar da güzel anlatıyor görevini ve karşıdakilerin durumunu. 1. Ya kavmi, diyor ki ey kavmim, bir kere benimsiyor, sahipleniyor. Sonra kendini açık net bir reddediyor ithamlarını. Leyse bi sefahe, ben sefih değilim bunu böyle bilesiniz. İspata filan gerek yok. Gerek yok çünkü yani zırvanın tevili olmaz ki zaten adamların dediği yanlış. Elbette onu yorum yapmaya, üzerinde durmaya filan gerek yok. Bir çırpıda, bir kalemde onu kenara alıyor. Sonra velakinni rasulüm min rabbil alemin. Evet benim yadırgandığım bir yönüm var galiba ondan böyle dediniz. Ya da bu neyin nesi nereden çıktı olmaz böyle şey diye yalan mı olduğunu, sefih mi olduğumu düşündüğünüz konu var ya. Ha ben onu anlatayım bana sorsanıza hiç aklınız ermez misin beni dinleyin. Onun aslı şu ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim. Görevimi söylüyorum size. Übelliğukum risalati rabbi ve ene leküm nasihun emin. Görevim de bu benim anladınız mı? Bak ben ne değilim? Sefih değilim. İki ben neyim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim. Peki benim görevim ne? Görevim Rabbim bana neler gönderdiyse onları size ulaştırıyorum ve ben gerçekten güvenilir bir nasihatçı yani samimi bir kimlik ve kişilik taşıyan insanım. Ben sizin için güvenebileceğiniz öğüt veriyorum. Benim dediklerime güvenin emin bir kişiyim ben ve samimi davranıyorum size. Peki ya sizin durumunuz? Eve acibtüm encaiküm zikrum min rabbiküm. Yani birlikteliğimizi değerlendirelim. Benim varlığımdan dolayı sizin halinizi ben yorumluyorum. Bakın dinleyin. Ne kadar güzel, ne kadar enteresan bir yapı. Benim varlığımdan dolayı sizin durumunuzu değerlendiriyorum. Benim konumumda, benim durumumda siz bana karşı tavrınızda şu durumda değil misiniz? Eve acibtüm encaiküm zikrum min rabbiküm ala raculi minküm liyunziraküm. Yani sizi uyarsın diye, size cenneti anlatsın diye, size cehennemi tanıtsın diye, içinizden birini Allah size görevli kılmış da öğüt versin, nasihat etsin diye ona gündem konuları belirlemiş göndermişse buna mı şaşırdınız? Yani nedir sizin yaptığınız? Üstelik sizi size anlatayım şimdi dinleyin. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ Nuh kavminden sonra Allah sizi yeryüzünde kendi dininin yaşanması ve yaşatılması görevlileri yani halifeler eylemedi mi? Böyle bir nimeti yok mu Allah'ın hatırlasanıza? وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْلَةً Dahası Nuh kavminden daha güçlü, yaratılış olarak daha etkin ve egemen bir konumda, bir imtiyazda sizi yaratmadı mı? Daha geniş imkanlara sahip kılmadı mı sizi? وَذْكُرُوا Dahası hatırlasanız da âlâ Allah'ı, Allah'ın nice nimetlerini لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Belki işte o zaman felaha erersiniz dedi. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Kendisine ithamları bir çırpıda kenara aldı. Sonra dedi ki ben, evet benim görevim peygamberlik. Peygamber dediğim, anlayın eğer bilmiyorsanız Allah ne gönderdiyse onu söyler ve size samimi güvenilir bir elçidir o anlayın. Yani sizin durumunuz da benim karşımda. İçinizden biri olarak Allah beni seçti diye mi yadırgadınız? Benim görevimin sizi uyarmak oluşu mu sizin zorunuza gitti? Nereden çıkardınız bu işi? Yani ben ne yapayım ki Allah böyle görevlendirdi ayrı ama Allah'a akıl verecek değilsiniz elbette. Sonra hatırlasanıza Allah Nuh kavminden sonra size nice imkanlar verdi. Sizi yeryüzünde halife olarak görevlendirdi. Allah'ın dinini hem yaşamak hem başkalarına yaşamakla mükelleftiniz. Mecburdunuz. Böyle bir göreviniz vardı hatırlasanıza. Hem sizi güçlü, kuvvetli etti. O kavimden çok daha güçlü, kuvvetli imkanlarla bezedi. Size imkanlar verdi. Allah'ın nice nimetlerini hatırlayın. Belki böylece felaha erersiniz, kurtulursunuz dedi ama galu dediler ki اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Allah Allah. Adamların derdine bakın. Dinliyorlar, ciddiye alıyorlar. Aman efendim. Sonraki yorumlarına bakın yani. Hiç dinlememişler demek. O kadar dinliyor adam, arkasından dediğine bakın. Yok, işin aslı anlamış gibi geliyor. Yani bu adamlar zannediyorum, belki satır aralarında var mı, bana mı öyle geliyor, siz de dinleyin. Bakın yani Ad kavmi Hazreti Nuh'un dediklerini net anlamış bana kalırsa, ama hala eski bildikleri yerde durma inadından dolayı böyle cevap veriyorlar. Yani sen diyorlar, demek sadece tek bir Allah'a kul köle olmamız için ve de babalarımız neyin kulu kölesi idiyse, nelerin kulu kölesi idiyse onları terk edelim, bırakalım, onlarla ilgimiz olmasın diye geldin, onları getirdin, bunu söylüyorsun öyle mi dediler. Evet, ta kendisi zaten demek anlamışlar. Hazreti Hud aleyhisselam ne için gelmişti ki zaten, kavmine ne getirmişti ki? Sadece tek bir Allah'a, bir tek Allah'a kul köle olacaklar, bütün hayatlarında sadece Allah'ı dinleyecekler. Yani aslında çok bir şey değil bu. Gündüz Allah'ı dinleyecekler, bir de gece Allah'ı dinleyecekler. Doğumdan sonra Allah'ı dinleyecekler, ölümden önceye kadar dinleyecekler, hepsi bu kadar. Ya da alırken ve verirken, ya da severken, nefret ederken, pozitif ve negatif, aktif ve pasif bütün hayatlarında sadece Allah'a kul köle olacaklar. Boyunlarından Allah'ın ipini çıkarmayacaklar. Hep onun çektiği yere gidecekler ve babaları nelerin kulu kölesi olduysa, nelere tapıyor idilerse babaları, onları terk edecekler. İşte bunun için geldi zaten. Babaların kulu kölesi olduğu şeyler. Herkes kendi babasını daha iyi biliyor. Ama bu annemizin kocası anlamına gelmiyor her zaman. Fikir babaları anlamına herkes kimi dinliyorsa. Hani onlar nelerin peşi sıra koşuyor idilerse, nelerin kulu kölesi oluyorlarsa, acaba şimdiki insanlar da peygamberi, peygamberleri, Kur'an'ı, sünneti ondan dolayı mı ilgisizce eylem alanının dışına atıyorlar dersiniz? Yani babalarımız ne hayat sürdüyse, neler peşinde koştuysa, benim babam ömrünü bu evi yaptırmak uğruna harcadı, ben artık bundan vazgeçemem. Hadi otur bakalım, mübarek olsun. Ama benim babam bir yazlık, bir kışlık için. Hadi mübarek olsun bakalım. Ama benim babam böyle bir şirket için. Ama benim babam bu şöhret için, bu takım için, bu takım kaptanlığı için. Yani insanlar babaları ne peşi sıra gitti öldülerse, onlar da ona düşmüşler gidiyorlarsa, bu ayetleri bir daha okusalar. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ve diyorlar ki, eğer ciddiysen, İnanmıyoruz da, sen herhalde yalan söylüyorsun, ama eğer ciddiysen, sözünün eriysen, dediğini yapabilecek durumdaysan, hadi o vaat ettiğin şeyleri, o tehdide de geldiğin şeyleri söyle, yapsınlar, yapacaklarını kim yapacaksa gelsin, ne gelecekse görelim, ne olacaksa, hadi ne olacaksa olsun diyorlar. Çünkü kesinlikle inanmıyorlar. Kale, dedi ki Hud aleyhisselam, قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِسْسٌ وَغَضَبٌ. Evet, artık siz bunu hak ettiniz. Size bir pislik, size bir horluk, size bir azap, size bir gazap ulaştı artık. Siz bunu hak ettiniz. اَتُجَادِلُونَنِي فِي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ. مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Yani siz ne yapıyorsunuz? Sizin kendi kendinize ortaya koyduğunuz, hem ki babalarınızdan intikal eden bu böyledir dediğiniz, ki kesinlikle Allah'ın bu konuda bir sultası, bir otoritesi, bir delili, bir belgesi olmadan, siz kendi kendinize uydurup da yasallaştırdığınız ya da yakıştırdığınız şeyler konusunda benimle mücadele ediyorsunuz öyle mi? onsuz olmazlar koydunuz hayatınıza. Düğün dediğin şöyle olacak, dükkan dediğin böyle olacak. Esnaf dediğin şöyle, patron dediğin böyle olacak diyorsunuz. Sabah dediğin şöyle, akşam dediğin böyle olmalı. Ya da gündüz böyle, gece böyle olmalı diyorsunuz, öyle mi? Kim dedi? Siz kendi kendinize uydurdunuz. Babalarınız öyle isim koydu onlara. Ya da Allah'tan bir belge, bir sulta, bir otorite yok bu konuda. Ne diyorsunuz? Fentaziru inni ma'akum minel muntazirin. Bekleyin. Ben de bekliyorum. Bakalım kimin dediği çıkacak. Ne dersiniz? Evet. Sizin ve babalarınızın koyduğu isimler. Ne dersiniz? Var mı sizde de? Babanızdan mı kalma o konu? Sofra şöyle, döşeme böyle, tefrişat böyle, düğün böyle, dernek böyle, saygı böyle, sevgi böyle olur değil mi? Ya da hayatınızda, cebinizde, kafanızda, kesenizde onsuz olmazlar var değil mi? Kim dedi onu? Yani yerimi bilmem ama sanki her insanın Kur'an'ın 114 suresinden sonra kendi kafasına göre belirlediği bir 115. sure var gibi geliyor bana. Oraya yazıyorlar kimi ayetleri. Şu olmadan olmaz, bu olmadan olmaz. Ben de onlara diyorum 115'e 5'te yazıyor değil mi bunlar? Yani Kur'an'dan sonraki surede. Yani hikaye şeyler. فَاَنْجَيْنَاهُ الَّذ۪ينَ مَاهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Biz onu ve onunla beraber olanları bizden bir rahmet, bir lütuf, bir merhamet unsuru olarak kurtardık. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalan sayanların ise kökünü kestik, işini bitirdik, yok ediverdik. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ Zaten mümin de değildiler. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ